Ayrım 25, sayfa 270. Sonra tek başıma boğulumu sürükleyip üçüncü mevkide ter kokan köylü karılarının işçilerin arasına oturuşumu. Evet, bunların saçmalığını, doğru olmadığını, rütbe şerefi denilen şeyin ne boş bir şey olduğunu biliyorum ama 4 yıl askeri okul, 8 yılda askerlik görevinden sonra artık insanın kanına işliyor bu. Başlangıçta insan kendini sakat ya da suratının ortasında çıban çıkmış biri gibi görür. Sen de böyle yapacaksan Tanrı korusun seni. Buradan gizlice çıkıp sokak lambalarının ışığından kaçarak istasyona gittiğim o geceyi milyonlar verseler bir daha yaşamak istemem. Kaldı ki o gece sadece bir başlangıçtı. İşte ben de sırf bu yüzden buradan gitmek istiyorum ya. Bütün bunların olmadığı, kimsenin kimseden haberi olmadığı bir yere gitmek istiyorum. Ben de tıpkı böyle konuşmuş, böyle düşünmüştüm, Hofmiller. Bütün pürüzler kaybolsun, yok olsun diye uzaklara kaçmak istemiştim. Gazetelerde okuduğumuz büyük milyonerlerin hayat hikayelerindeki gibi Amerika'da ayakkabı boyacılığıyla, bulaşıkçılıkla işe başlamaya razıydım. Yalnız Hofmiller oralara kadar gitmek için bile epeyce para ister. Bizim gibi derin para için şuna buna yaltaklanmasının da ne demek olduğunu daha bilmiyorsun sen. Mızraklı, süvari alayının bir subayı yıldızlı yakası boynuna değmedikçe ne doğru dürüst yürür ne de eskisi gibi rahatça konuşabilir. En iyi dostlarının yanında bile aptallaşır, çekingen olur. Hele birisinden bir ricada bulunurken benlik duygusundan ağzını açamaz. Evet dostum, bunların hepsini yaşadım ben. Şimdi hatırlamak bile istemiyorum. Üstelik nasıl hor görülüp küçük düşürüldüğümü bugüne kadar kimseye anlatmadım. Ayağa kalkmıştı. Ceketi darlaşmış gibi kollarını sertçe oynattı. Sonra birden döndü. Sana bunları rahatlıkla anlatabilirim çünkü bugün utanmıyorum artık. Ayrıca şairane hayalleri tez elden kafandan atmana yardım etmekte sana yapılacak en büyük dostluk olur. Yeniden oturuyorum. Sandalyesini yaklaştırıyor. Öyle ya, o muhteşem balık avı hikayesini Shepherd's Oteli'nde karımla tanışmamın hikayesini sana da anlatmışlardır belki. Biliyorum, bu hikaye bütün alaylarda dillerde dolaşıyor. Ellerinden gelse bir subayın kahramanlıkları diye okuma kitabı bastırırlar. Aslında mesele öyle sanıldığı kadar tantanlı değil. Hikayenin tek gerçek yanı karımı Shepherd's Oteli'nde tanımış olma. Gel gelelim nasıl tanıştığımızı bir ben bir o biliyoruz. Kimseye ne ben anlattım ne o. Bizim gibilerin durumunun hiç de sandığı gibi günlük lisanlık olmadığını iyice kavrayasın diye sana anlatıyorum. Evet, kısa keseyim. Onunla tanıştığımda sakın irkilme kat garsonuydum. Evet dostum, sıradan bir servis garsonu. Keyfimden garson olmamıştım elbette. Kafasızlığımdan, o acınası bilgisizliğim yüzünden. Viyana'da kaldığım külüstür pansiyonda Mısırlı bir Rumla tanışmıştım. Herif eniştesinin Kahire'deki Royal Polo Kulübü'nün müdürü olduğuna inandırmıştı beni. 200 kron komisyon verirsem bana orada bir anketörlük bulabileceğini söylemişti. Orada aradıkları nezaket iyi bir ünmüş sadece. Eh, ben de polo turnuvalarında hep birinci gelirdim. Adamın söylediği para da dolgundu. 3 yılda epeyce para biriktirir, sonra da iyi bir işe başlayabilirdim. Üstelik Kahire'de tam benim istediğim gibi buradan epey uzaktaydı. Polo'yu da kibarlar oynardı. Böylece Mısırlı'nın teklifini sevinçle kabul ettim. Böyle kibar bir kulüp için iyi bir jokey kıyafeti, şık bir frank isterdi. Yolculuk ve daha başka ihtiyaçlarım için o birkaç yüz kronu bir araya getirene kadar kaç kapının ipini çektiğimi, beni caydırmaya uğraşan eski dostlarımdan ne nutuklar dinlediğimi anlatarak kafanı şişirmek istemem. Güvertede yolculuk yaptığım halde param ucu ucuna yetmişti. Kahire'ye vardığımda cebimde topu topu 7 kuruşum kalmıştı. Royal Polo Kulübü'nün kapısını çaldığımda karşıma çıkan Arap yüzüme böm böm baktıktan sonra ne Efdopoulos adında birini ne de eniştesini tanıdığını söyledi. Antrenöre de ihtiyaçları yokmuş. Kulüp de yakında kapanacakmış. Anladın değil mi? Mısırlı Rum benim 100 kronumu çarpan dolandırıcının biriymiş. Ben de açık göz davranıp herifin sözüm ona gönderdiğini söylediği mektuplara, telgraflara bakmaya akıl etmemiştim. Ya sevgili Hofmiller, böyle dalaverelere alışık değiliz biz. Kaldı ki işi ararken başıma gelen ilk dolandırıcılık değildi bu. Yalnız bu seferki içime oturmuştu. Çünkü sevgili dostum, tek kimseyi tanımadığım Kahire'de cebimde 7 kuruşla kala kalmıştım. Hem Kahire sadece yakıcı sıcak bir şehir değil, korkunç pahalıydı da. İlk 6 gün nerede, nasıl kaldığımı, neyle karnımı doyurduğumu anlatıp vaktini almak istemem. Bunlara nasıl katlandığıma ben bile şaşırıyorum. Bir başkası olsa böyle bir durumda doğru konsolosluğa gider, beni memlekete postalayın diye el açardı. İşin asıl kötü yanı da bu ya. Bizim gibilerin yapacağı şey değil bu. Bizim gibiler bekleme odasında liman işçileriyle işten atılan aşçı kadınlarla aynı sırada oturamaz. Hele küçük bir konsolosluk memurunun pasaporttan Baron Balinkay adını tane tane okuduktan sonra yüzüme bakmasına katlanamayız. Bu duruma düşmektense geberip gideriz daha iyi. Bir rastlantı sonucu Shepherd's Oteli'ne garson yamağı aradığını öğrenince nasıl sevindiğimi düşünebilirsin sanırım. Hem gıcır gıcır bir frakım vardı. İlk elbiselerimi daha başlangıçta satı parasıyla geçirmiştim. Biraz da Fransızca bilirdim. Onun için beni lütfen denemek üzere işe aldılar. Dıştan bakılınca katlanabilir bir iş gibi gözükür belki. Kar gibi beyaz gömlekle hizmet edersin. İyi de etki uyandırırsın. Gel gelelim kat garson olarak çayır çayır yanan bir damın altındaki çatı odasında 3 kişi bir arada milyonlarca pire, tahta kursuyla koyun koyuna yatmak, sabahleyin kuyruğa girip aynı teneke leğende yüzünü yıkamak. Hele aldığımız bahşiş bizim gibilerin elini yakar. Neyse sünger geçelim bunların üstünden. Görüp geçirdiklerim yeter. Sonra karımla tanıştım. Kısa bir süre önce dul kalmış. Kız kardeşiyle eniştesiyle Kahire'ye gelmiş. Enişte aklını alamayacağı kadar bayağı herifin biriydi. İri yarı, şişko kendini beğenmiş biri. Benim halime de sinirleniyordu. Belki ona göre aşırı kibardım ya da kendisine sayın bayım derken gerektiği gibi yerlere kadar eğilmemiştim. Sonunda patlak verdi bir gün. Kahvaltısını zamanında getirmedim diye budala seni diye haykırdı. Bir zamandan üniforma giymiş biri dayanamaz böyle harekete. Uzun boylu düşünmeden mahmuzlanmış bir at gibi şaha kalkıverdim. Yumruğumu yüzüne patlatmaya kıl payı kalmıştı. Kendimi tuttum çünkü biliyor musun bütün bu garsonluk işinin maskarlıktan başka bir şey olmadığının farkındaydım. Sonra pis bir peynir tüccarının ben Balinka'yı böylesine aşağılamasına izin verdiğim için de bu duygumu anlar mısın bilmem marazi bir zevk duydum. Böylece sesimi çıkarmadan durdum. Herife şöyle bir gülümsedim. Öyle tepeden aşağı bir gülümseyişti ki bu. Herif öfkesinden yemyeşil oldu. Kendinden üstün olduğumu anlamıştı çünkü. Sonra büyük bir soğukkanlılıkta odadan çıkarken iğneleyici bir nezaketle yerlere kadar eğildim. Öfkeden çatlayacaktı neredeyse. Yalnız karım, daha doğrusu şimdi karım olan kadın da yanındaydı. Aramızda geçenlerden o da biraz heyecanlanmış olmalıydı. Öfkeli halimden de sonradan kendi söyledi bana böyle bir şeyin ilk kez başıma geldiğini anlamıştı. Koridorda arkamdan geldi. Eniştesinin biraz sinirli olduğunu ona kızmamamı söyledi. Evet dostum, gerçeği olduğu gibi bilmen için söylüyorum. Bu arada elime bir kağıt para sıkıştırdı. Her şeyi unutayım diye. Parayı almayınca yeniden şaşırmış olmalıydı. Garsonluğumla bağdaşmıyordu çünkü. Son birkaç hafta içinde konsolosluğa avuç açmadan memleketime dönecek kadar parayı toparlayabilmiştim. Sadece bilgi edinmek için konsolosluğa uğramıştım. Tam o sırada bir rastlantı yardımıma koştu. 100.000 boş biletten bir kişiye piyango vurması gibi bir rastlantı. Oradan geçen konsolos polo kulübünde sık sık birlikte yemek yediğimiz Elemer von Juhas'ın ta kendisiydi. Hemen sarıldı bana. Kulübe davet etti. Yine bir rastlantıyla, rastlantılar üst üste geldi. Bizim gibilerin bataktan kurtulması için ne akıl almaz rastlantılar olması gerektiğini iyice anlayasın diye söylüyorum sana bunları. Evet bir rastlantıyla, şimdiki karım da oradaydı. Elemer beni dostum Baron Balinkay diye tanıtınca kadın kıpkırmızı kesildi. Tanımıştı beni elbette. Başlığı hatırlayıp müthiş sıkılmıştı. Yalnız onun nasıl kibar, dürüst bir insan olduğunu hemen sezmiştim. Çünkü hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranmadı. Tersine beni tanıdığını açıkça belli etti. Her şey çabucak oldu bundan sonra. Anlatmıyorum. Çünkü konumuzun dışında kalıyor. Yalnız inan bana böyle iyi rastlantılar her zaman olmaz. Bütün parama, gece gündüz iyiliğine dua ettiğim karıma rağmen başlangıçta yaşadıklarımı bir daha yaşamak istemem. Balinka'ya elimi uzattım. Beni uyardığın için sana yürekten teşekkür ederim. Beni bekleyen şeylerin neler olduğunu şimdi daha iyi biliyorum. Yalnız inan bana başka çarem yok. Sahiden benim için hiçbir şey yapamaz mısın? Büyük işler çevirdiğini duydum. Balinkay bir ara sustuktan sonra içini çekti. Zavallı çocuk. Epey canını sıkmış olmalılar. Korkma seni sorguya çekmem. Yeterince gördüm halini. Bir kere iş bu safhaya geldi mi ne öğüt vermenin yararı olur ne de caydırmanın. Yapılacak tek şey arkadaşça yardım etmektir. Bana da güvenebilirsin. Elimden geleni yapacağım. Yalnız bir şey var Hofmiller. Sen de anlayışlı olmalısın. Seni hemen parlak, tantanlı bir işe koyacağımı sanma. Hiçbir ağırbaşlı kuruluşta yoktur bu. Bir yabancının birdenbire herkesin omzuna aşıp üst sıralara yükselmesi öbürlerini öfkelendirir sadece. Sen de alt kademelerden başlamalısın. Çiftliklere gönderilmeden önce belki birkaç ay yazıhanede kalıp saçma sapan şeyler yazman gerekir. Yalnız söz verdiğim gibi sana bu işi yapacağım. Yarın karımla yola çıkıyoruz. 8-10 gün Paris'te dolaşacağız. Sonra birkaç günlüğüne Havre'ye, Anvers'e gidip acenteleri kontrol edeceğiz. 3 hafta sonra Rotterdam'a döner dönmez sana mektup yazarım. Merak etme unutmam. Balinka'ya güvenebilirsin. Biliyorum dedim. Balinkay sözlerimin arkasında gizlenen umut kırıklığını sezmiş olmalıydı. Belki aynı şey onun da başına gelmişti çünkü ancak aynı durumu yaşayan birinin kulakları bu derece duyarlı olur. Yoksa senin için çok mu geç olur? Hayır dedim, duraladım önce. Durumdan iyice emin olduktan sonra geç olmaz elbette. Yalnız hemen olsaydı elbette ki çok. Balinkay bir ara düşündü. Bugün vaktim var mı? Demek istediğim şu. Karım bugün Viyana'da, işte benim değil, onun işi. Kesin sözü o söyleyebilir. Elbette vaktim var dedim çabucak. Albay'ın bugün suratımı görmek istemediğini aklıma gelmişti. Çok güzel. En iyisi hemen bizim külüstür arabayla yola çıkarız. Önde şoförünün yanında bir kişilik yer var. Arkaya alamayacağım seni çünkü eski dostum Baron Lajos'la ailesini davet etmiştim. Saat 5'te Bristol oteline varmış oluruz. Hemen karımla konuşurum. İşi yoluna koyarız. Arkadaşlarım için hiçbir ricama hayır demedi. Elini sıktım, aşağı indik. Tamirciler mavi tulumlarını çıkarmışlardı. Araba hazırdı. 2 dakika sonra ana yola koyulmuş gidiyorduk. Hız vücutta da ruhta da baş döndürücü, uyuşturucu bir etki yaratıyor. Otomobil yoldan çıkıp kırlara açılır açılmaz garip bir rahatlık kaplamıştı içimi. Şoför hızlı sürüyordu. Ağaçlar kökten kesilmiş gibi üzerimize yıkılıyorlardı sanki. Telgraf direkleri geride kalıyor, köy evleri sallanan bir tabloda olduğu gibi birbirine karışıyordu. Kilometre taşları beyaz beyaz ortaya çıkıyor, daha üzerindeki rakamları bile okuyamadan kayboluyordu. Nasıl çılgınca bir hızla yol aldığımızı yüzüme çarpan rüzgardan anlıyordum. Asıl büyük şaşkınlığım kendi yaşayışımın nasıl büyük bir hızla akıp gittiğiydi. Şu birkaç saat içinde ne kadar çok kararlar alınmıştı. Başka zamanlar aşırı istekle yeni uyanmaya başlayan niyetlerimizin, isteklerimizin kesin uygulanması sırasında bocalar dururuz. Arada düşündüklerimiz, duygularımız gölge düşürür bir karar vermemizi. İsteğimizi bilinçli bir şekilde gerçekleştirene kadar kararlara güvenmeden oyalanmaktan kalbimiz gizli bir haz duyar sanki. Şimdi ise her şey ancak rüyalarda görünen bir hızla olmuştu. Gürültüyle yol alan otomobilin arkasından köyler, yollar, ağaçlar, kırlar dönüşü olmayan sonsuzluklarda titreyerek kaybolurken bugüne kadar günlük hayatımı oluşturan her şeyde kışla, mesleğim, arkadaşlarım, kekesfelvalar, odam, binicilik okulu, kısaca görünüşte düzenli, güvenli olan bütün yaşayışım aynı hızla uzaklaşıyordu benden. Tek bir saat bütün iç dünyamı birden değiştirmişti. Saat 5:30'da Bristol Oteli'nin önündeydik. Yorgunduk. Üstümüz başımız toz içindeydi. Balinkay gülerek bu halde karımın yanına çıkamazsın dedi. Tepeden tırnağa un çuvalına girmişe benziyorsun. Onunla yalnız konuşman belki de daha iyi olur. Daha rahat konuşurum. Senin de sıkılmana gerek kalmaz. En akıllıca iş hemen iyice bir yıkanıp temizlenmen. Sonra da gider içki salonunda oturursun. Ben de birkaç dakika sonra yedir sana kesin kararı bildiririm. Tasalanma. Her şeyi istediğin gibi yoluna koyacağım. Gerçekten de beni pek bekletmedi. 5 dakika sonra gülerek geldi. Sana söylemiş miydim? Her şey yolunda. Yani... Ses senin de işine gelirse. Düşünmek için bol bol vaktin var. İstediğin her an vazgeçebilirsin. Karım gerçekten çok zeki bir kadındır. En doğru çözümü yolunu buldu. Önce bir gemide çalışacaksın. Gideceğin yerin dilini biraz öğrenebilmen, orayı tanıman için. Gemi veznedarlarının yanına verileceksin. Bir üniforman olacak. Kaptanlarla aynı masada yemek yiyeceksin. Hollanda'nın Hindistan'daki sömürgesine birkaç defa gidip gelecek. Yazışmalara yardım edeceksin. Sonradan seni daha hoşuna gidecek bir yere yerleştireceğiz. Karım bununla ilgileneceğine söz verdi. Çok teşekkür ede. Teşekkür edecek bir şey yok. Sana yardım etmem çok doğal. Yalnız Hofmiller, bir daha söylüyorum, acele etme. Bana göre hava hoş. İstersen hemen öbür gün yola çıkar, işe başlayabilirsin. Adını not etmesi için müdüre telgraf da çekerim. Ama şöyle iyi bir uyku çektikten sonra durumu bir daha düşünmen bana kalırsa daha iyi olur. Her şeye rağmen ben seni alayda görmek isterdim. Yine de sen bilirsin elbet. Dediğim gibi istersen hemen gelirsin, vazgeçersen de sana kızmayız. Hadi bakalım, elini uzattı. Cevabın ister evet ister hayır olsun, bana güvendiğine sevindim. Hoşça kal. Kaderin bana gönderdiği bu adama içten bir heyecanla baktım. Şaşırtıcı rahat haliyle büyük bir yükten kurtarmıştı beni. Üzüntülerim, duraksamalarım, karardan önceki o kahredici gerginlik onun sayesinde hafiflemişti. Bana da küçücük bir resmi işlem gereği olan istifamı yazmaktan başka bir iş kalmamıştı. Bundan sonra kurtulacak, serbest olacaktım. Ayrım sonu sayfa 278.